Ayrım 15. EÖE Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Doktor Thomas Gordon. Sayfa 156. 2. Kazan Kaybet Yaklaşımı. Yöntem 1 ve Yöntem 2. Otoriter ve hoşgörülü terimlerinin eğitimde yanlış kullanılması, bu kavramlara aşırı duygu yüklenmesine neden oluyor, ateşli tartışmalara yol açıyordu. Bu yüzden EÖE sınıflarında kazan kaybet yöntemlerine yöntem 1 ve yöntem 2 adlarını verdik. Yöntem 1'de her zaman öğretmen kazanır, öğrenciler kaybeder. Yöntem 2'de ise öğrenciler kazanır, öğretmen kaybeder. Bunu önlemek için çoğu okulda öğretmenlerin karşılaştığı sınıfa geç gelen öğrenci sorununu ele alalım ve öğrenciyle konuşmalarının yöntem 1 ve 2 ile nasıl sonuçlandığını görelim. Yöntem 1. Fizik dersi öğretmeninin her derste konuya başlamadan önce o günün çalışmasının bir özetini yapma alışkanlığı vardır. Öğrencilerden Sylvia sınıfa hep geç gelir. Bu da Mr. Johnson'ın biraz önce anlattıklarını Sylvia için bir kez daha yinelemesi ve sorduğu bir yığın soruyu yanıtlaması demektir. Mr. Janus, sınıfa geç gelince dersin başında anlattıklarımı kaçırıyorsun. Senin için yinelemek ve yapacaklarını açıklamak zamanımı alıyor. Bundan bıktım. Sylvia, yıllık kolunda çalışıyorum. Basım evinin verdiği tarihe yetiştirebilmek için çok çalışmam gerekiyor. Bunun için gecikiyorum. Mr. Janus, yayın başkanı olduğunu biliyorum. Bu büyük bir iş ama fizik dersi daha önemli. Fizikten geçemezsen okulu bitiremezsin. Sylvia, tüm sınavlarım iyi değil mi? Sırf bana bunları anlatıp yoruluyorsunuz diye koşarak gelmemin ne gereği var? Bir kez daha anlatsanız ne olur sanki? Mr. Jones, arada bir olsa önemsemeyeceğim ama başka yerde işin var diye sana baş oyuncu gibi davranmak canımı sıkıyor. Bundan sonra ya zamanında gelirsin ya da hiç gelmezsin. Sylvia, ama Mr. Jones, ama yok, bu dersten geçmek istiyorsan zamanında geleceksin. Şimdi geç yerine. Sylvia, kızgın, tamam tamam. Yöntem 1. Mr. Jones, öğretmenin kabul ettiği çözüm. Kızgınlık akışı. Sylvia. Yöntem 1'de büyükler önce kendi çözümünü önerir, inandırmaya çalışır. Olmazsa sertleşerek çözüme ulaşır. Küçükler boyun eğmek zorunda bırakılır. Büyük kazanmış, küçük kaybetmiştir. Yöntem 2. Fizik dersindeki olayın yöntem 2 ile nasıl çözümlendiğini görelim. Mr. Jones, sınıfa geç gelince dersin başında anlattıklarımı kaçırıyorsun. Senin için yinelemek ve senin yapacaklarını açıklamak zamanımı alıyor. Bunu yapmaktan bıktım. Sylvia, yıllık kolunda çalışıyorum. Basım evinin verdiği güne yetiştirebilmek için çok çalışıyoruz. Mr. Jones, yayın başkanı olduğunu biliyorum. Bu büyük bir iş. Ama fizik dersi de önemli. Fizikten geçemezsen okulu bitiremezsin. Sylvia, sizin dersinizi almak zorunda değilim. Mr. Brown'un dersini alabilirim. Mr. Jones, onun sınıfı dolu. Sylvia, o beni kabul edecek. Önemli bir şey üzerinde çalıştığımı biliyor. Birkaç dakika geç kaldığım için benimle uğraşmayacak. Uğraşmak istiyorsanız benimle değil, tuvalette sigara içenlerle uğraşın. Mr. Jones, bak Sylvia, ben kimseyle uğraşmak istemiyorum. Senin başka sınıfa geçmeni de istemiyorum. Sylvia, birkaç dakika geç gelmem sizi neden bu kadar rahatsız ediyor? Hem her gün geç kalmıyorum ki. Mr. Jones, tamam tamam, geç kalman gerekiyorsa kalırsın. Umarım her gün olmaz. Yöntem 2'de çocuk kazanıp büyük kaybediyor. İki yöntemde de ortak yan, her iki tarafın kazanmak için sanki savaş vermesidir. Bu savaşan tutuma, benim isteğime uymazsan daha kötü olur yaklaşımı eklenmiştir. Ayrıca her iki yöntemde davranışlar birbirine benzer, yarışma, inatçılık, kabalık, ilgisizlik ve karşısındakinin gereksinimlerine saygısızlık ortak davranışlardır. Her ikisinde de kaybeden kırgın, kızgın ve mutsuzdur. Yöntem 2. Mr. Jones, kızgınlık akışı. Sylvia, öğrencinin kabul ettiği çözüm. EÖE kurslarını veren öğretmenler, kursa katılan binlerce öğretmenin yöntemlerden birine sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını, zaman zaman da o anki duygularına göre bu iki yöntem arasında gidip geldiklerini gördüler. Öğretmenlerin çoğu bu iki yöntemin dışında başka bir yöntemin varlığını bilmiyorlardı. Öğretmenlerin ilişkilerinde bir yöntem kullandıklarının ayırdığında bile olmamaları daha da üzücüydü. Ana babalarından ve öğretmenlerinden gördüklerini öğrencilerine el yordamıyla uyguluyorlardı. Uyguladıkları çatışma çözme yöntemiyle öğrencilerinin davranışları arasında doğrudan bir ilişki olduğunun ayırdında olan öğretmen sayısı çok azdır. Bu nedenle EÖE kurslarında bu iki yöntemin etki ve sınırları derinlemesine incelendiğinde öğretmenler kendilerine ve öğrencilerine neler yaptıklarını değerlendirme olanağı bulurlar. Yeni olan bu durum onlar için bir uyanıştır. Yöntem 1 ile ilgili neler biliniyor? Evlerde, iş yerlerinde ve daha birçok kuruluşta çatışmaları otoriter yöntemlerle çözmenin etkileri üzerinde yapılan nitelikli araştırmalar vardır. Araştırmaların başlıca bulguları, EÖE kursiyerlerine yöntem 1'i kullanırlarsa elde edecekleri sonuçların tam olarak neler olacağını anlamalarında yardımcı olmuştur. 1. İvedi çözüm isteyen durumlarda etkili olabilir. O keskin bıçağı hemen yerine koy. 2. Tartışmanın olanaksız olduğu büyük gruplarda seçilecek tek yöntemdir. Dans bitmiştir, kapılar 15 dakika sonra kapanacak, salon boşaltılsın. 3. Kaybedenin kazanana kırgınlık, hatta düşmanlık duymasına neden olur. Çünkü hiç kimse kendisine ne yapması gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmaz. 4. Kaybedenin çözüme katılmak için isteği kalmaz, yalnızca çözümün gereklerini yerine getirir. 5. Bu yöntem kazananın zorlamasıyla yürür, zorlayan olmayınca kaybeden uygulamayı durdurur. Zamanımın yarından fazlasını bu sınıfta polislik yaparak geçiriyorum. 6. Sorumluluk duygusu ve öz denetim gelişmesini engeller, yönetene bağımlılığı artırır. 7. Korkuya bağlı boyun eğmeyi geliştirir ve başkalarının gereksinimlerine anlayışlı olmayı ve işbirliğinin gelişimini engeller. İşbirliği duygusu öğrenciyi zorlayarak geliştirilemez. 8. Yaratıcılığı, yenilikçiliği ve araştırmacılığı engeller. Bu tür nitelikler korku ve baskı ortamında çok zor yeşerir. 9. Verimsizlik, moral çöküntüsü, çalışma isteksizliği getirir. 10. Kendini denetlemeyi engeller. Bu yöntemle benzeri olmayan şık bir çözüm bulmak olanaksızdır. 11. Kazananın kendini suçlu hissetmesine neden olur. Bu beni seni üzdüğünden daha çok üzüyor. Bunu senin iyiliğin için yapıyorum. 12. Bu yöntem kararın uygulanması için kazananın güç kullanmasını ve denetimini gerektirir. Yöntem 2 ile ilgili neler biliniyor? Yöntem 2'nin etkileri üzerine yapılan araştırmadan elde edilen bulgular ise şunlardır. 1. Davranış görmezden gelinerek boyun eğilir, çatışmadan kaçınarak çabuk sonuç alınır. 2. Yöntem 1'deki gibi kaybedenin kazanana karşı düşmanlık beslemesine neden olur. Devamlı kaybeden öğretmenlerde çocuklara karşı sevgisizlik, hatta nefret, sonunda mesleklerine karşı bir isteksizlik ortaya çıkar. 3. Kazananda anlayışsızlık, bencillik, işbirliği eksikliğine neden olur. Çocuklar yönetilemez, denetlenemez olur ve hep almayı isterler. Sınıf bir kargaşa ortamına dönüşür. 4. Bu yöntem öğrencide yaratıcılığı geliştirir ve içinden geldiği gibi davranmasına yardımcı olur. Ancak öğretmenin ödediği bedel çok yüksektir. 5. Morali ve üretimi yükseltmez. Gençlerin çoğu ders yapılamadan zamanları boşa harcandığı için yönetilemeyen disiplinsiz arkadaşlarla aynı sınıfta olmaktan nefret ederler. 6. Öğretmenin gereksinimlerini karşılamasına engel olmaları öğrencilerde suçluluk duygusu yaratır. 7. Öğrencilerin öğretmene olan saygılarını yitirip onu zayıf ve beceriksiz görmelerine neden olur. 8. Öğrencilerin güç kullanmasını gerektirir. Oyunun adı kararsızlık olunca. Öğretmenler yöntem 1 ve yöntem 2'yi tam anlamıyla kullanmazlar. Bazen tam otoriter, bazen de tam hoşgörülüdürler. Bir kez yöntem 1'i, bir başka kez de yöntem 2'yi kullanmaları, bu iki yöntem arasındaki gidiş gelişleri öğrencilerin kafalarını karıştırır. Öğrenciler böyle bir ortamda kendilerini sınırları belirsiz bir dünyada hissederler. Arkadaşıyla fısıldaşmak bir gün suçken bir başka gün aynı davranışa gülünüp geçilmesi, çocuğu sürekli olarak tetikte durmaya ve öğretmenini denemeye iter. Şimdi sert, biraz sonra yumuşak olan öğretmenle birlikte olan çocuk, gününün büyük bir bölümünü öğretmenin o günkü sınırını anlamaya ayırır. Hoşgörüyü savunan meslektaşlarının etkisinde kalan öğretmenler, genellikle öğrencilerin sınıf içi davranışları kesinlikle kabul edilemez oluncaya ve sınıf tam bir curcunaya dönünceye kadar istediklerini yapmalarına izin verirler. Sınıf çığırından çıkınca aniden güç kullanarak düzeni sağlamaya çalışırlar. Bu kararsızlık hem öğretmen hem de öğrenciler için kafa karıştırıcıdır. Ancak öğretmen kendini, kendileri için sonucun ne olacağını aşağı yukarı kestirebilen öğrencilerden daha kötü hisseder. Hoşgörülü öğretmenler patlamaları sonucunda suçluluk duyarlar. Özellikle patlamaya neden olan olay küçükse suçluluk duygusu o oranda büyür. Öğretmen bu eziklik ile yeniden hoşgörülü olmaya başlar. İşte bu bir kısır döngüdür. Öğrencilerin kafasını karıştıran bir başka şey de çok hoşgörülü bir öğretmenden otoriter bir öğretmene geçiştir. Her davranışı kabul eden öğretmenden çocukların davranışlarının nasıl olması gerektiğini kendi belirleyen çok otoriter bir öğretmene geçiş, öğrenciler için kolay uyum sağlanacak bir durum değildir. Yöntem 1 ve yöntem 2 güce dayanır. Sorun çözmede bu iki yöntemin de güce dayandığını, güç kullanma yöntemleri olduğunu tekrar vurgulamalıyız. Öğretmenler yöntem 1'i kullanarak öğrencilerin kaybetmesi pahasına güç kazanırlar. Yöntem 2'de ise öğrenci, öğretmenin kaybetmesi pahasına kendi bildiğini yapmak için elindeki tüm gücü kullanır. Aralarında çatışma olduğunda her iki tarafta bunu bir güç gösterisi, kazanılacak bir savaş olarak görür. Bu güç nedir, nereden gelir, onu görüp duyumsayabilir misiniz? Konuşurken dudaklarımızdan dökülen sözcükler midir, yoksa bunların ötesinde bir şey mi? İnsanların düşüncelerinde güç ve otoritenin çok yakın bir ilişkisi vardır. Öğretmenin, öğrencileri üzerinde otoritesi varsa gücü de var mıdır? Gücümüz olması için otoritemizin de olması gerekiyor mu, yoksa tersi mi? Sınıfta otorite. 100 öğretmene sınıfta öğrencileri eğitmek, yönetmek ve denetlemek için otoritenizi kullanmanıza gerek var mı diye sorulsa 99'u buna evet der. Çoğu da bu denli yanıtı belli bir sorunun sorulmasını bile saçma bulur. Çünkü onlara göre otoritenin kullanılması çok doğal ve gereklidir. Bu düşünce ana babalarda da çok güçlüdür. Bu nedenle evde kendi kurdukları otoritenin okulda öğretmene geçmesine özel izin bile verirler. EÖE kurslarında birçok öğretmenin otoritenin gerçek anlamını bilmediklerini gördük. Bu öğretmenler sınıfta kullanılan otoritenin gençlere neler yaptığını, öğretimi nasıl olumsuz etkilediğini bilmiyorlardı. Ana babalar da çocuklarıyla olan iletişimlerini ne denli zedelediğinden habersizdiler. Otoriteyi anlamak için önce bu terimin değişik iki düşünceyi anlattığını bilmek gerek. Biri öğretmenin saygınlığını çoğaltırken öbürü azaltır. Birinci tür otorite. Bu tür otorite uzmanlığa, bilgiye ve deneyime dayanır. O bu konuda otoritedir. Küçük çocuklar yetişkinleri bu tür otorite olarak görürler. Yetişkinler onlara çok akıllı, bilgileri sınırsız, üstün karar verebilme ve olacakları önceden bilebilme yeteneği olan kişiler olarak görünürler. Ancak büyüdükçe tanrılaştırdıkları yetişkinlerin sık sık yanlış kararlar verdiklerini, çok akıllı olmadıklarını, yeteneklerinin sınırlı olduğunu ve çok güçlü olanların bile sarsılıp tökezleyebileceklerini yavaş yavaş anlarlar. Pek çok ana baba kendi ana babalarının zayıflıklarını ilk yakaladıklarında yaşadıkları hayal kırıklıklarını çok iyi anımsar. Çocuklara ana babalarda bulunduğu varsayılan yukarıdaki olumlu özellikler ne denli abartılı bir biçimde benimsetilirse onların gelecekteki hayal kırıklıkları da o denli büyük olur. Kendileri birçok konuda otorite olarak göstermeye çalışan öğretmenlerin bir konuda uzman olmalarının her konuda uzman olmaları demek olmadığını, aklın yaşla birlikte artmadığını anlamaları da öğrencilerde aynı etkiyi yapar. Öğretmenlerin kazandıkları ya da çocukların verdiği bu otoriteyle onlar üzerinde ne denli etkili olduklarını, bu otoriteyi gerçek uzmanlık limitlerinin ötesine taşımamak için ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini anlamaları çok önemlidir. Öğretmenlerin uzmanlıkları onların eğitimlerine, deneyimlerine ve kültür yapılarına bağlıdır. Bu tür otorite değer görülen öğretmenlere verilir. Onlar da bunu öğretmenliklerinin ayrılmaz bir parçası olarak öğrencileri etkilemede kullanırlar. Küçük çocuklar ne yazık ki öğretmenlerine bu tür otoriteyi gereğinden fazla verirler. İlkokul öğrencilerinden öğretmenlerini ve kendilerini çizmeleri istense, öğretmenlerini kağıdın hemen hemen tümünü kaplayacak büyüklükte, kendilerini de onların gölgelerine sığınmış minicik yaratıklar olarak çizerler. Bu tablo çocukların kendilerine ve öğretmenlerine yakıştırdığı psikolojik boyut farklılığını gösterir. Öğretmenin psikolojik boyutunun büyüklüğü yaptığı işlere, söylediği sözlere fazladan bir ağırlık ve önem kazandırır. Öğrencinin yaşı büyüdükçe, olgunlaştıkça, bilgisi arttıkça kendi psikolojik boyutunu da büyütmeye başlar. Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu psikolojik boyut ayrımı yetişkinlikte eşitlik ya da eşitliğe yakınlık oluşana kadar sürer. Yalnız bu durum gerçek otorite için geçerli değildir. Çünkü o, öğrenciler tarafından öğretmene gerçek uzmanlığını tanımalarının bir sonucu olarak verildiği için çocuğun psikolojik boyutunu büyütmesiyle azalmaz, üstelik artabilir. Bu otorite sınıfta hiçbir zaman sorun yaratmaz. İkinci tür otorite. Bu otorite öğretmenin öğrenciyi ödüllendirme ve cezalandırma gücünden doğar. Ödüllendirme ya da cezalandırma gücü öğrencilerin bağımlılığından gelir. Özellikle küçük öğrencilerin öğretmenlerine daha çok gereksinimleri vardır. Öğrenciler büyüdükçe ve öğretmenlerine bağımlılıkları azaldıkça öğretmenlerin bu güçleri de azalır. Ancak öğrenci okulu bitirene kadar az da olsa öğretmenine gereksinim duyacağı için tümüyle yok olmaz. Otoriter öğretmen tanımıyla sınıfta öğrencileri denetlemek için gücünü ceza ve ödülden alan öğretmenleri kastediyoruz. Sınıfta önemli güç sınırlamaları. Güç, öğrencileri denetleme yöntemi olarak yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Öğretmenlerin otoriteleri de tükenir. Öğrenciler büyüyüp öğretmenlerine bağımlılıkları azaldıkça, öğretmenlerin onlar üzerindeki ödül ve ceza güçleri de etkisini yitirir. Öğretmenler, öğrenciler küçükken fiziksel ve psikolojik ceza türlerini daha çok kullanırlar. Ceza, öğretmenin psikolojik ve fiziksel boyutunu öğrenciye karşı gelemeyeceği biçimde hissettirdiğinde etkili olur. Ancak öğrencilerde cezadan korkma azaldıkça öğretmenin gücü de azalır. Öğretmenlerin çoğu öğrencilerinin bağımlı ve korkak olmasından hoşlanmazlar. Ama korkusuz ve bağımsız öğrenciler karşısında da güçlerini kullanamadıklarını görürler. Bu tip öğrenciyle sorunu olan öğretmen derdini şöyle anlatıyor. Tom'a istediğim hiçbir şeyi yaptıramıyorum. Yalnız kendi istediğini yapıyor. Ne kötü not vermekle ne de sınıftan atarım demekle korkutabildim. Ne istersem yapabileceğimi söyleyip gülüyor. Galiba sınıftan atılmak istiyor. Tom'la ilgili yardım istiyorum. Lütfen söyleyin ne yapabilirim? Şekil 26'da öğretmenin güç kaybı ödüller artı cezalar eksiyle gösterilmiştir. Öğrencinin ilkokulda kendi bağımsız çabasıyla aldığı ödül çok azken, lise çağlarında sosyal etkinlikleri sonucu, karşı cinsli arkadaşlıkları, spor başarıları, grubun içine kabul edilmesi gibi aldığı ödüller çoğalır. Bu nedenle öğretmenin ona vereceği etkili ödüllerin belki not verme sayısı azalmış ve hemen hemen hiçbir cezalandırma, belki sınıftan atma yolu kalmamıştır. Büyük sınıfları okutan öğretmenlerin öğrencileri karşısında kendilerini güçsüz duyumsamalarına şaşmamak gerek. Çünkü öğrencilerin davranışlarını yönlendirmek için ellerinde etkili ödül ve ceza yönteminden geriye çok az şey kalmıştır. Öğretmenler çaresiz kalınca öğrencileri isyankarlık, otoriteye saygısızlık ve yetişkin otoritesine karşı koymakla suçlarlar. Otoritelerini kullanmaya inatla devam ettikçe öğrenciler de doğal olarak onlara direnç gösterir. Son 30 yıldır bu olayları inceleyen yazarlar bunlara kuşak ayrılığı, gençliğin isyanı diye tanı koymuşlardır. Bu kavramların çoğu yanlış olarak dikkatleri fiziksel değişim, cinselliğin uyanışı, yeni sosyal istekler, yetişkin olma savaşı gibi etmenler üzerine yoğunlaştırmış ve böylece gerilim ve isyan, gelişme çağında sanki normalmiş gibi bir izlenim doğmasına neden olmuştur. Oysa bu ayrılık ya da isyan kaçınılmaz değildir. Çünkü öğrenciler öğretmenin kendisine değil onun güç kullanmasına karşı gelirler. Öğretmenler güç kullanmaktan vazgeçtiklerinde öğrenci isyanlarının çoğu da ortadan kalkacaktır. Güç kullanmanın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri. Güce dayanan yöntem 1, öğrenciler üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle tartışma konusudur. Yöntem 1, otoritenin arkasına saklanmış bir güçtür. Okullar, gücün insan ilişkilerinde onay gördüğü son kalelerden birisidir. Öğretmenler, yalnızca günümüz gençliğinin, öğretmen ve yöneticilerin kaba güçlerine isyan edip karşı geldiklerini söylüyor ve otoritenin olduğu gibi kabul görüp olumlu karşılandığı eski günleri özlüyor. Oysa EEE kurslarında bu görüşün yanlışlığı çok acıklı biçimde kanıtlanmıştır. Kursta öğretmenlere öğrencilikleri sırasında kendilerini istedikleri belirli davranış kalıpları içine sokmaya çalışan büyüklerin otoriteleri karşısında neler duyumsadıkları, onlarla baş etmek için ne gibi yöntemler geliştirdikleri soruldu. Aradan 15-20 yıl geçmiş olmasına karşın anılar hala canlıydı. Kızgınlık yaratan olaylar zaman zaman gözyaşlarıyla anlatılıyordu. Öğretmenler anılarını anlatırken yaşanılan duygular ve baş etme yöntemleri başlığı altında bir liste oluşturuldu. Duygular: kızgınlık, kırgınlık, düşmanlık, engellenme, nefret, utanma, değersizlik, korku, kaygı, huzursuzluk, mutsuzluk, üzüntü, ruhsal çöküntü, burukluk, kin, güçsüzlük, hareketsizlik, inatçılık, yarışmacılık, aşağılanma, kayıtsızlık. Baş etme yöntemleri: isyan etme, direnme, meydan okuma, karşı koyma, yalan söyleme, duygularını saklama, sinsice davranma, başkalarını suçlama, dedikodu yapma, hile yapma, başkalarının çalışmasını sahiplenme, patronluk taslama, zorbalık etme, yenilgiden nefret etme, yenme gereksinimi duyma, işbirliği yapma, örgütlenme, boyun eğme, rol yapma, yağcılık, yeni şeyler denemekten ve tehlikeden kaçma, başarı güvencesine gereksinme, geri çekilme, bırakma, hayal kurma, kaçma. Ortaya çıkan tablodaki duygu ve baş etme yöntemlerinin tümünün olumsuz olması karşısında şaşıran öğretmenler, kurs yöneticilerinin bir gizli oyun ile kendilerini bu sonuca vardırdıklarını düşündüler. Yöneticilerin, "Peki o halde olumlu ya da iyi tepkilerinizi de söyleyin," dediklerinde ne yazık ki söyleyecek pek fazla bir şeyleri yoktu. Bu alıştırmanın amacı, öğretmenlere öğrenciliklerinde otoriteye tepkileri hatırlatılarak kendi öğrencilerinin de aynı tepkileri göstereceklerini kabullenmelerine yardımcı olmaktı. Biz inanıyoruz ki öğretmenler öğrencilerin baş etme yöntemlerinin dinamiğini tam olarak anladıklarında güç kullanımından vazgeçerek sınıf içi çatışmaları çözmek için başka bir yöntem arayacaklardır. 15. ayrımın sonu, sayfa 169.